Ayrım 24, sayfa 166. El ele yatak odasına doğru yürüdüler. Mutlulardı. Daha da mutlu olabilirlerdi. Merdan'ı rahatsız eden Adelia'nın kayıtsız şartsız aileye tabi olmasıydı. Adelia'yı bu yöne iten şey ise abi Yusuf'un kurşunuyla Merdan'ın hafiften de olsa aksayarak yürümesine sebep olması ve kendi getirdiği genlerden dolayı Merdan'a doğurduğu özürlü bir kızının olmasıydı. Zaten aşırı itaatkar olan Adelia bu iki olayın etkisiyle kocasının yanında kendini hep suçlu gibi hissediyordu. Naz'ın doğumundan ve özellikle de Naz'ın bu durumda olduğu fark edildiğinden beri bu tavrı daha da çok belirginleşmiş ve yoğunlaşmıştı. Merdan yanındaki hayran olduğu kadına baktı. Gerçekten çok güzel, çok fedakar ve çok becerikliydi. Fakat evliliklerinden beri kendini Merdan'ın yanında onun soyadını taşıyan, her şeyini bölüşen, kıymetli bir eş gibi davranamıyordu. Bir siliklik, bir zayıflık hissediyordu. Bu gittikçe de daha belirgin bir hal almaya başlamıştı. Merdan ne yaparsa onu kabulleniyor, ne alırsa beğeniyor, verirse alıyor, vermezse bir itirazı olmuyordu. Merdan birden olaya başka bir açıdan bakmayı denedi ve içinden ne tuhaf bir durum. Erkeklerin hemen hepsi böyle bir kadın hayal eder. Ben ise huzursuz oluyorum. Neden? Diye kendi kendine sordum. Belki Merdan da tam cevabını bulamıyordu ama evlilikte iki tarafında her durumda kendini hissettirmesiyle sağlıklı bir denge kurulabilirdi. Bir tarafın yok denecek kadar zayıf ve karşısındakine tabi olması, karşısındaki kişiye ortak bir hayat değil de yalnız yaşıyormuş hissini verebiliyordu. Tartışmak da zaman zaman bir ihtiyaçtı galiba. Bu huzursuzluğuna rağmen Merdan hala ona aşıktı. Karısından yana döndü ve sağ eliyle saçlarını okşayıp birkaç kere öptü. Sonra da gözlerini kapadı. Adelia'nın de gözleri kapalıydı. Fakat uyumuyordu. Merdan'ı başka nasıl mutlu edebilirim diye düşünüyordu. Çok zeki ve yetenekli olduğu halde bir erkeği mutlu etmek için bildiği tek yol onun hizmetinde olmak ve itaat etmekti. Hem Merdan ondan hiçbir zaman fazla bir şey istememişti ki. Her gün biraz daha kalabalıklaşan dostlar apartmanında hayat devam ediyordu. Büyüklerden önce küçükler kaynaşmışlardı. Şüphesiz Naz çok daha çekingendi. Aralarına pek karışamıyordu. Bu da hem onun hem de annesinin üzüntülü ve gergin olmasına yol açıyordu. Bu apartmanın tuhaf bir özelliği vardı. Türkiye'nin farklı kültüre sahip köşelerinden gelmiş aileler sanki özellikle bu apartmana yerleşmişlerdi. Bu komşuluk kurmakta hem zorlayıcı hem de cezbedici bir durumdu. Değişik hayat görüşleri ve yaşayış tarzları vardı. Her şeye rağmen komşuluk olgusu Üsküdar'da tüm özellikleriyle yaşanıyordu. Komşular birbirlerini ziyaret ediyorlar, birbirlerine iftar yemekleri veriyorlardı. Hatta yeni yeni moda haline gelen hanımlar ve beyler akşamları konken, 21 ve bazen beyler kendi aralarında briç oynuyorlardı. Siyasetten, eğitimden, çeşitli yazar ve makalelerinden bahsederek fikir yürütüyor, uzun uzun sohbet ediyorlardı. Zamanın genç ve ünlü yazarı Çetin Altan'ın köşesi, okumadan günlerini tamamlayamayan aileler vardı. Aslında bu ailelerin çoğu eğitimli, çevreleri ve dünyayla ilgilenen insanlardı. Her açıdan yakın seviyede olmaları komşuluk yapabilmeleri için oldukça belirleyici bir özellikti. Zehra yemeklerini pişirmiş, masayı kurmakla uğraşırken Mesut o günkü gazeteleri karıştırıyordu. Kapı çalındı. Zehra bu akşam kendini çok yorgun hissediyordu. Kapıyı birisinin açmasını bekliyordu. Ne yazık ki hiç kimse oralı değildi. Aceleyle kapıyı açtı. Bir an öylece kaldı. Sonra birdenbire karşısında duran genç ve yakışıklı gencin boynuna sarıldı. Baki, canım benim. Nereden çıktın böyle? İnsan haber vermez mi? Abla, önce içeriye girmeme müsaade et, sonra konuşalım. Affedersin hayatım. Buyur. Mesut Bey de yanlarına gelmişti. Baki, Ankara Tıp Fakültesi, ablası Zehra'nın yanında okumuştu. Eniştesi de ablası da Baki'yi çok severlerdi. O ufacık cüssesi, iki elin parmak sayısını geçmeyen yaşıyla korkmadan onlara sırdaş, arkadaş olmuş, yanlarında olduğunu göstermişti. Karadağ ailesiyle bütün konuğun, annesinin ve babasının çok katı muhalefetine rağmen onlarla iletişime geçen, ilk defa evlerine gelen yine Baki olmuştu. Ondan sonra gelen kişi ise Mesut'un babası Kahraman Karlıdağ Ağa'ydı. Anaları Sündüz uzun süre küslüğünü sürdürmüş ama sonunda pes etmişti. Zehra, babası ve üvey anası Bezar ile hala görüşmüyor, üvey kız kardeşleriyle uzaktan uzağa ilgileniyor, Baki sayesinde onların hayatına pozitif yön vermeye çalışıyordu. Bu sayede iki kız kardeşten biri Elazığ Kız Enstitüsü'nü, diğeri öğretmen okulunu bitirmişti. Küçük Baki'nin büyük olgunluğuna karşılık Mesut ve Zehra da büyüklüklerini göstermiş, onun fakülteyi yanlarında okumasını, sonra da Amerika'ya ihtisas için gitmesini sağlamışlardı. 4 yıla yakın bir zamandır mektup ve arada sırada atılan kartların dışında görüşememişlerdi. Antredeki heyecanlı konuşmayı duyan çocuklar da birer birer koşarak geldiler. Bora, "Dayı, dayım gelmiş," diyerek Baki'nin boynuna sımsıkı sarıldı. Lale mesafeli duruyordu. "Yavrum, dayını tanımadın mı?" diye sordu Zehra kızına. "Şey, anne, birdenbire çok büyümüş galiba," diye ortaya tuhaf bir yorum getirdi. Hepsi buna gülmeye başladı. Lale kendince haklıydı. Uzun süredir dayısıyla karşılaşmayan çocuk, onu biraz kilo almış, konuşma şekli hafiften değişmiş, tavırları ile bir doğulu gibi değil de bir Amerikalı gibi davranmaya başlamıştı. Lale bu değişiklikleri büyümek olarak adlandırmıştı. Zehra ise mutluluktan uçuyordu. Kardeşini görünce gerçekten çok sevinmişti. Ne yapması gerektiğini bilmiyor, Baki'nin çevresinde dört dönüyordu. Mesut Bey karısının omzuna elini atarken yüzüne doğru hafifçe eğildi. "Hayatım, ben Baki'nin geleceğini biliyordum. Senin bu şaşkınlık içinde yaşadığın sevinci görmek istedim. Böyle anlarda çok tatlı oluyorsun." Baki ablası ve eniştesine baktı ve içinden, "Hala ilk günkü gibi birbirlerine aşıklar. Acaba ben de böyle bir sevgi, böyle bir uyum yakalayabilecek miyim?" diye düşündü. Bu akşamki yemek her günkünden daha mutlu, daha güzel geçmişti. Lale yemeğin sonuna doğru dayısına yanaşmaya ve nihayet kucağına çıkıp oturmaya karar vermişti. Alt katta yine kapılar çarpıyor, arada bir sesler normal konuşmanın çok üstündeki tonlara ulaşıyordu. Her zaman olduğu gibi bu münakaşaların sonunda daire kapısının hızla çarpıldığı duyuluyordu. Yine aynı sahneler tekrar ediliyordu galiba. Merdivenden hızla inen topuklu ayakkabı sesleri duyuldu. Çıkan Jülide Hanım'dı. "Alttaki komşular fazla gürültücü galiba," dedi Baki. İkisi de aklı başında, kültürlü, iyi aileye mensup insanlar ama dertlerinin ne olduklarını anlayamadık. "Gerçi görüşüyoruz ancak henüz aile sırlarını bilecek kadar birbirimizi tanımıyoruz. Açıkçası bilmek de istemem. Bilip de ne yapacağız ki?" diye karşılık verdi Zehra. Baki sık sık konu değiştiriyordu. Galiba ayrı kaldığı herkesten, her şeyden az da olsa bilgi almak istiyordu. "Enişte, eviniz güzelmiş. Acaba boş daire var mı? Manzaraya bayıldım. Artık Amerika'ya dönmeyecek misin?" diye sordu Zehra heyecanla. "Niyetim öyle. Burada istediğim ortamı hazırlayabilirsem dönmem. Sizleri ve memleketimi çok özlüyorum. İlk zamanlar çok beğenmiştin değil mi?" diye sordu Mesut Bey. "Evet, hala beğendiğim tarafları var. Yalnız şöyle bir kanaate vardım. Orada konfor, lüks ve yeşil banknotlar çok. Burada ise insanların birbirine olan sevgisi, ilgisi, aile bağları çok güçlü. Yani medeniyet ve endüstrinin gelişmiş olduğu yerde duygular ve hümanizm azalıyor. Böyle bir ters orantı mevcut ve artık fazla uzun olmayan bir süreç içinde yuva kurmayı planlıyorum. Bunu da Türk kızıyla yapmak istiyorum. Yanlış anlamayın sakın. Ne ırkçı ne de bağnaz dinciyim. Türk kızı derken Türkiye'de yaşamış, Türk adet ve geleneklerini benimsemiş bir genç kızdan bahsediyorum. Her dinden, her ırktan olabilir." Mesut Bey kayınpederinin omzuna kuvvetlice vurdu. "Aslan kayınçom benim. Bucky kendinden konuşulmasından pek hoşlanmıyor gibiydi. Konuyu yine değiştirdi. Niyazi Hoca ve ailesi nasıl? Niyazi Kadıköy Marif Koleji'nin müdürü. 3 kızı olduğunu biliyorsun. Hülya 17 yaşında güzel bir genç kız ve başarılı bir öğrenci. Babasının okulunda okuyor. Funda Üsküdar Lisesi orta kısımda. Sema ilkokul 2. sınıfta diye yanıt verdi Mesut. Fatma yenge nasıl? Biraz oldu mu? Mesut Bey gülmeye başladı. Kibarlığından söyleyemiyorsun ama biraz yontuldu mu demek istiyorsun değil mi? Hayır, hiçbir şey olmadı. Koyduğun yerde geziniyor. Ne yazık ki Niyazi öğretmenin tüm gayretine rağmen evlerini bir yuvaya çeviremediler. Neden? Dertleri ne? Dert Fatma'nın kendisi. Yine bir bebek istiyor. Dördüncüyü. İlla da oğlu olacakmış. Gerçi bu olmasa başka sebepler de bulacağından eminim. Kendinden emin olamamanın doğurduğu kompleksi kapatma çabaları. Ne yapacakmış oğlanı? Herhalde hala yarım asır geriden gelmesinden kaynaklanacak bir istek. Zehra çay servisi yaparken Bucky deminki sorusunu yeniledi. Evet enişte, deminki soruma cevap veremediniz. Apartmanınızda bana da yer var mı? Şüphesiz hayatım. Bu apartmanda hala iki dairenin boş olduğunu biliyorum. Sen tam olarak kararını ver de gerisi kolay. Aslında bir evin zaten var diye yanıt verdi ablası. Daire kapısının zili ısrarla çalmaya başladı. Gelenin çok acelesi olmalıydı. Lale koşarak kapıyı açtı. Karşısında kıpkırmızı şiş gözleriyle Hülya duruyordu. Babam evi terk etti. Annem de sinir krizi geçirerek bayıldı. Lütfen, lütfen annenle babam bize gelsinler dedi. Bir anda ev halkı daire kapısının önünde toplanmıştı. Bucky genç kızın haline baktı. Yürekler acısıydı. Öyle korkmuş ve öyle çaresizdi ki ona bir şey sormak yersiz kalacaktı. Bu haline rağmen çok güzel bir kızdı. Kocaman çekik siyah gözleri, uzun kirpikleri, açık renk duru bir teni, kırmızı dolgun dudakları ve temiz, çekici bir yüz ifadesi vardı. Vücuduysa şahane denecek kadar güzeldi. Zehra, Lale sen abinle kal diyerek kapısı açık olan karşı daireye koştu. Onun arkasından da Mesut Bey ve Bucky gittiler. Evin hali perişandı. Oturma odasında ne varsa bir tarafa savrulmuş, cam eşyalar kırılmıştı. Hülya ve diğer iki küçük kız hıçkırarak ağlıyordu. Anneleri halının üzerinde boylu boyunca yatıyordu. Ne olur annemi doktora götürün, ona bir şey olmasın dedi telaşla Hülya. Bucky Fatma Hanım'ın yanına yaklaştı. Boynundaki damarları, nabzını, nefes alışını dikkatle inceledikten sonra Hülya'ya döndü. Güzel kız, boşuna ağlama. Çok korkmuşsun ama sadece sinirsel bir tepki. Biraz sonra gözlerini açacaktır. Hülya genç adamın bu önemsemeyen tavrına biraz kızmış gibiydi. Siz hemen nasıl anlayabildiniz ki? Annem çok kötü. Lütfen doktora götürün. Mesut Bey, Hülya'nın yanına yaklaşıp onun başını omzuna doğru çekti. Bak canım, tanımadın herhalde. Sana Amerika'dan doktor getirdik. Bu Baki dayın dedi. Hülya'nın yüzüne korku ve acıdan başka bir de utanma eklenmişti. Sessizce affedersiniz dedi. Fatma iniller gibi sesler çıkarmaya başlamıştı. Bak güzel kız, annen ayılıyor dedi Baki. Zehra koşarak buzdolabından soğuk su aldı ve Fatma'nın yüzünü soğuk suyla ıslattı. Birkaç dakika sonra Fatma'nın ayılmış, hatta söylenmeye bile başlamıştı. Bana bunu da yaptı, görüyorsunuz halimi. Hem suçlu hem güçlü, bir de üstüne üstlük evi terk ettim. Hadi canım, hadi seni yatağına götüreyim. Bunlar kızgınlıkla yapılan bir anlık şeyler. Odanda konuşuruz. Beyler de Niyazi Bey'e baksınlar dedi. Zehra, iki kadın yatak odasına doğru yürürken Mesut Bey Hülya'ya döndü. Neden kavga ettiler? Birbirlerini çok mu kırdılar diye sorunca Hülya ve diğer kızlar yeniden ağlamaya başladı. Evet, evet çok kötü kavga ettiler. Babam, annemin yüzüne bir tokat attı ve artık bu eve dönmeyeceğim. Sizin hayatınız aynen devam edecek, meraklanmayın. Ama ben artık yokum dedi. Babamın bu kadar sinirlendiğini ve böyle konuştuğunu hiç görmedim ve duymadım. Kapıyı hızla çarparak çıktı. Annem de arkasından bayıldı diye yanıt verdi Hülya. Kavga sebebi neydi? Sizin de bildiğiniz her zamanki konu işte. Annemin inatla bir erkek çocuk istemesi bütün kavgalara o sebep oluyor. Baki şaşkın bir halde eniştesine baktı. Enişte, ona erkek çocuk yapmak gibi bir garantisi olmadığını, bir çocuk yetiştirmenin zorluklarını anlatmıyor musunuz? Baki Bey hafiften gülümsedi. Baki, üç çocuk annesi bir kadın bunu hala idrak edememiş ise anlatmak nafile. Buna rağmen kocası ve hanım arkadaşları muhakkak ki söylüyorlar ama bu fikir onda sabit hale gelmiş. Baki, ben inip sahile bir bakayım, belki oradadır. Tamam, ben de geleyim. Zehra, Fatma'nın geceliğini giymesine yardım edip yatağını yatırdıktan sonra yine aynı konu mu Fatma diye sordu. Evet. Öyle inat ki beni çıldırtmak istiyor. Bir erkeğin de bu kadar katiyetle çocuk istememesine şaşırıyorum. Muhakkak bunun altından başka sebepler var. Zehra içinden hayda, şimdi de böyle bir mesele yaratmaya başladı. Ne gibi hayatım? Niyazi enişte efendi. Evine bağlı dürüst bir insandır. Ne olabilir ki? Muhakkak bir başka kadın. Yapma Fatma. Allah aşkına. Ne onu ne kendini harap etme. O sadece çocuklarını gerektiği gibi büyütmek isteyen bir baba. Bunun zorluğunun da farkında. Ayrıca kız veya erkek ayrımı yapmayacak kadar da ileri görüşlü. Fatma hızla arkasını döndü. Biliyorum. Siz hepiniz onun tarafını tutuyorsunuz. Biraz benden taraf olsaydınız bu mesele belki de çoktan halledilebilirdi dedim. Zehra sinirlenmişti.